Ayrım 16, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 147. Jim'in çok gelişmiş bir yön duygusu vardı ama bakkat genç adamın yanılmaz olmadığını biliyordu. Koloni sınırlarına yaptıkları yolculukta öğle sıcağında herkes uyurken kamptan kaçışını hatırladı. Ufukta küçük bir karaca sürüsü gören Jim, etleri tükenmek üzere olduğu için hayvanların peşine düşmüştü. Bakkat onu 3 gün sonra tepelerde susuzluktan yarı çıldırmış halde daireler çizerken bulmuştu. Jim o olayın hatırlatılmasından nefret ederdi. Bakkat'ın Majuba'dan ayrılmadan önce fil ve antilop sürülerinin yüzyıllardır aynı olan geçiş yolunu kullanmak konusunda anlattıklarını ve verdiği talimatlarla uyarılarını pür dikkat dinlemişti. Bu yollardan biri onu Gariep Nehri'nin sığ noktasına, vahşi toprakların başlangıcına götürecekti. O noktada Maymun Kafası Tepesi doğu ufkunda açık seçik görülüyor olacaktı. Bakkat Jim'in verdiği talimatları eksiksiz uygulayacağından emindi. Bu yüzden o anda Jim'in nerede olduğunu ve onlara ulaşabilmek için hangi yönde ilerlemesi gerektiğini tam olarak biliyordu. Bakkat tepelerin eteklerinden geçip dik vadilerin koyu kahverengi yamaçları arasında ilerledi. Highville'dan ayrılmasının 5. gününde izlerini buldu. 2 at ve ağır yüklü 6 katır artlarında belirgin bir iz bırakmıştı. Öğleden önce onlara yetişti. Kendini onlara göstermeden önlerine geçti ve bulunduğu noktaya varmalarını bekledi. Jim'in yolda belirip yaklaşmasını izledi. Ateş topu saklandığı noktaya vardığında kayanın arkasından fırladı ve tiz bir sesle bağırdı. ''Seni selamlıyorum Soma'ya!'' Ateş topu öyle şaşırmıştı ki aniden şaha kalktı. Hazırlıksız yakalanan Jim atın boynuna abanmak zorunda kaldı. Bakkat yaptığı şakaya neşeyle gülüyordu. Jim dengesine hemen kavuştu ve kahkahalar atarak koşan Bakkat'ın peşine düştü. Şapkasını çıkardı ve ona yetiştiğinde adamın sırtıyla omuzlarına hafifçe vurdu. ''Seni korkunç küçük adam, öylesine ufak tefek, öylesine miniksin ki seni görmedim bile.'' Bu sözler üzerine Bakkat öyle bir gülme krizine tutuldu ki yere düşüp yuvarlandı. Bakkat biraz kendine gelip ayağa kalkınca Jim ona dikkatle baktı ve daha resmi bir şekilde selamlaştılar. Bakkat'ın ne kadar tükenmiş olduğu açıkça görülüyordu. Kabilesi dayanıklılığıyla ünlüydü ama Bakkat son bir haftada dağların engebeli arazisinde 100 fersahtan fazla yol kat etmiş, bir süre boyunca ne doğru düzgün yemiş, ne içmiş, ne de yeterince uyuyabilmişti. Her zaman sağlık fışkıran altın rengi parlak teni grileşmiş ve kamp ateşinin külleri gibi toza bulanmıştı. Elmacık kemikleri iyice fırlamıştı ve başı kafatası gibi görünüyordu. Gözleri çukurlarına kaçmıştı. Bir buşmanın poposu develerin hörgücüyle aynı görevi görürdü. Dinlenmiş ve karnını iyice doyurmuşken poposu kendi iradesi varmışçasına ihtişamla salınırdı. Bakkat'ın poposuysa içi boş torbalar gibi eteğinin altından sarkıyordu. Bacakları ve kolları çöp gibi kalmıştı. ''Zaman!'' Jim katırları getiren arkadaşına seslendi. ''Kurutulmuş et heybelerinden birini indir.'' Bakkat rapor vermeye kalkınca Jim onu susturdu. ''Önce karnını doyur ve su iç.'' diye emretti. ''Ve uyu, sonra konuşuruz.'' Zama antilop etiyle dolu deri heybelerden birini sürükleyerek getirdi. Tuzlanmış et şeritleri güneş altında yarı kurutulmuş, sonra da hava almayacak ve sineklerin giremeyeceği şekilde paketlenmişti. İlk Afrikalı yolcular bu fikri muhtemelen Kuzey Amerikalı yerlerden almıştı. Et bu şekilde bozulmuyordu. Neminin büyük bir bölümünü koruyor, tuz da sert etteki hafif çürüme tadını perdeliyordu. Bakkat bir pınarın yanındaki gölgeye oturdu ve önündeki et yığınından parçalar alıp yemeğe koyuldu. Louisa biraz ilerideki gölcükte yıkanıp döndü ve Jim ile birlikte Bakkat'ın etleri yemesini seyrettiler. Louisa bir süre sonra sordu, ''Midesi daha ne kadar alır?'' ''Tadını almaya daha yeni başladı.'' dedi Jim. Uzunca bir süre sonra Louisa, ''Karnına bak.'' dedi, ''Şişmeye başladı.'' Bakkat kalkıp suyun başına gitti ve diz çöktü. ''Doymuş.'' dedi Louisa. ''Patlayana kadar devam edeceğini sandım.'' Hayır, Jim başını iki yana salladı. ''Yemek borusunu bir sonraki parti için suyla yıkayıp yer açıyor.'' Bakkat çenesinden sular damlarken etlerin başına döndü. İştahında en ufak bir azalma bile yoktu. Louisa ellerini çırptı ve hayretle güldü. ''O kadar ufak ki bu mümkün görünmüyor. Durmaya hiç niyeti yok gibi.'' Ama sonunda durdu. Son lokmasını belirgin bir çabayla yutmuştu. Sonra bağdaş kurup oturdu ve yüksek sesle hıçkırdı. Gözleri camlaşmıştı. ''8 aylık hamile gibi görünüyor.'' Jim şişkin karnını gösterdi. Louisa bu uygunsuz benzetme üzerine kızardı ama kendini gülümsemekten alamadı. Bakkat'ın karnı gerçekten de inanılmayacak kadar şişmişti. Bakkat ona gülümsedi. Sonra yan tarafına yatıp dizlerini karnına çekti ve horlamaya başladı. Sabah olduğunda yanakları mucizevi bir halde dolgunlaşmış, poposu ise eski ihtişamına henüz kavuşamamış olmakla beraber eteğinin altında çıkıntı yapacak kadar büyümüştü. Tazelenmiş bir iştahla kahvaltı yaptı ve karnını doyurunca Jim'in karşısına geçip raporunu verdi. Jim onu sessizce dinledi. Bakkat ona Zia tarafından Majuba'ya kadar izlendiğini ve Kaiser'ın mutlaka oraya gideceğini, Majuba'dan ayrıldıklarını görünce de onları takip etmeye başlayacağını söylediğinde yüzünde endişeli bir ifade belirdi. Ama sonra Bakkat ona babasının sevgi ve destek mesajlarını iletti. Jim'in üzerindeki kara bulutlar dağıldı ve yüzü o tanıdık gülümsemesiyle aydınlandı. Bakkat anlatmayı bitirince bir süre sessizce oturdular. Sonra Jim ayağa kalktı ve gölcüye gitti. Kurumuş bir ağacın devrilmiş gövdesine oturdu ve düşüncelere daldı. Çürümüş bir dal bulup kopardı, açığa çıkan beyaz kurtçukları alıp suya fırlattı. İri bir sarı sazan yüzeye çıktı ve kurtçukları kaptı. Jim sonunda Bakkat'ın sabırla beklemekte olduğu yere döndü ve karşısında çömeldi. Kaiser peşimizdeyken Gariep'e doğru yola devam edemeyiz. Edersek onu doğruca babama ve bekleyen arabalara götürmüş oluruz. Bakkat başını salladı. Onu başka yöne çekmeliyiz. Zekan ve anlayışın yaşının çok ötesinde Somoya. Jim küçük adamın sesindeki alayı fark etmişti. Öne eğildi ve Bakkat'a şefkatle vurdu. Söyle o halde. San kabilesinin kokarca boyunun prensi ne yapmalıyız? Bakkat onlara Gariep'ten öteye geldikleri yöne doğru geniş dolambaçlı bir yay çizdirdi. Hayvan sürülerinin yollarını kullanıp bir vadiden diğerine geçerek Majuba'ya geri döndüler. Kulübeye yarım fersahtan fazla yaklaşmadılar ve doğudaki vadide kamp kurdular. Ateş yakmadılar. Yemeklerini soğuk yiyip çakal derisinden örtülere sarınıp uyudular. Gün içinde çeşitli vakitlerde erkekler nöbetleşe tepeye tırmanıp Jim'in dürbünüyle Majuba'yı gözleyerek Kaiser, Zia ve diğer adamların gelip gelmediğine baktılar. ''Bu dağlarda benim hızımla boy ölçüşemezler.'' diye böbürlendi Bakkat. ''Öbür günden önce gelemezler. Ama yine de o zamana dek iyi saklanmalıyız. Çünkü Zia bir akbabanın gözlerine ve bir sırtlanın iç güdülerine sahiptir.'' Jim ile Bakkat kuru dallar ve otlar kullanarak tepenin zirvesinin hemen altına bir gizlenme yeri yaptılar. Bakkat görünmediğinden emin olmak için derme çatma eserlerini her açıdan inceledi. Sonuçtan memnun olunca Jim ve Zama'yı dürbünü güneş ışığını yansıtacak açıda kullanmamaları konusunda uyardı. Jim sabah ilk nöbeti üstlendi. Bulunduğu yere rahatça yerleşti ve hoş hayallere daldı. Babasının vaat ettiği arabaları ve erzakları düşündü. Bu yardım sayesinde bu geniş toprakların soluna yapacağı yolculuk bir hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebilirdi. Louisa ile birlikte yaşayacakları maceraları ve keşfedilmemiş vahşi topraklarda görecekleri şaşırtıcı şeyleri düşündü. Altın kaynayan nehir yatakları, devasa dişleri olan fil sürüleri ve paha biçilmez elmaslarla kaplı çöllerle ilgili efsaneleri hatırladı. Hemen arkasında yuvarlanan bir çakıl taşının sesiyle aniden gerçek dünyaya döndü. Eli içgüdüsel olarak belindeki piştova uzandı ama ateş etme riskini göze alamazdı. Bakkat Zia'nın Majuba'yı bulmasının en büyük sebebinin Jim'in antilopa ateş etmesi olduğunu pek de nazik olmayan bir şekilde ifade etmişti. Ona yol göstermeseydin Zia izimi bulamazdı Somoya. Ateş edince yerin anlaşıldı. Affet beni Bakkat diye alaycı bir ifadeyle özür dileyeceğim. Antilop etinden ne kadar nefret ettiğini bilirim. Açlıktan ölseydik hepimiz için çok daha iyi olurdu. Silaha uzanan eli havada duraksadı ve bıçağına yöneldi. Bıçak uzun ve keskindi. Sapını kendini savunma niyetiyle sıkıca kavradı. Tam o sırada Louisa'nın gizlenme yerinin duvarından fısıldadığını duydu. ''Jim! Jim!'' Jim'in içindeki endişe kızın sesini duyunca yerini memnuniyete bıraktı. ''Çabuk içeri gel kirpicik, kendini gösterme!'' Louisa alçak girişten içeri süründü. İkisi içeri zar zor sığmıştı. Yan yana oturdular. Aralarında sadece birkaç santim mesafe vardı. Huzursuz bir sessizlik oldu. Sonunda Jim sessizliği bozdu. Her şey yolunda mı? Uyuyorlar. Louisa ona bakmıyordu ama Jim'in varlığını hissetmemesi olanaksızdı. fazlasıyla yakındaydı ve üzerine ter, deri ve at kokusu silmişti. Öyle güçlü ve erkeksiydi ki Louisa'nın aklı karışıyor, heyecanlanıyordu. Ondan mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışırken acı veren anılar yepyeni, şaşırtıcı duygulara karıştı. Jim de hemen aynı şekilde karşılık vererek hafifçe geriledi. ''Burası biraz dar'' dedi. ''Pakkat kendi ebadına göre yapmış.'' ''Ben öyle bir şey'' diye söze başladı Louisa. ''Anladım kirpicik'' dedi Jim. ''Bana açıklamıştın.'' Louisa ona göz ucuyla baktı ve gülümsediğini görünce rahatladı. Geçen birkaç günde kirpicik sözünün bir hakaret veya sitem değil, dostça bir takılma anlamında söylendiğini anlamıştı. ''Bir keresinde birini evcilleştirmek istediğini söylemiştin'' dedi bu düşünce üzerine. ''Ne?'' Jim anlamamış görünüyordu. ''Bir kirpi. Neden kendine bir tane bulmadın?'' ''Bu o kadar kolay değil. Afrika'da kirpi yok.'' sırıttı. ''Kirpileri kitaplarda gördüm. Kanlı canlı gördüğüm ilk kirpi sensin. Sana böyle dememe aldırmıyorsun ya.'' Louisa biraz düşündü ve Jim'in o sözü artık takılma da değil, bir tür sevgi ifadesi olarak kullandığını anladı. ''Önceleri sinirime dokunuyordu ama artık alıştım.'' dedi ve yumuşak bir sesle ekledi. ''Kirpiler çok şirin, küçük yaratıklardır. Hayır, rahatsız olmuyorum.'' Aralarına tekrar bir sessizlik çöktü. Ama bu seferki huzursuzca değildi. Louisa bir süre sonra otlardan yapılmış duvarda kendine bir gözetleme deliği açtı. Jim dürbünü ona vererek nasıl odaklayacağını gösterdi. ''Bana öksüz olduğunu söylemiştin. Annenlerden bahsetsene'' dedi Jim. Bu soru Louisa'yı şok etti ve öfkesini bir anda alevlendirdi. Ne hakla sorardı? Tüm dikkatini dürbüne verdi ama hiçbir şey görmeden bakıyordu. Sonra kızgınlığı geçti. Kaybından bahsetmek için yoğun bir ihtiyaç hissetmeye başladı. Daha önce bu konuyu hiç kimseyle, ona güvendiği sıralarda aşçı Eliza ile bile konuşmamıştı. ''Babam çok nazik, iyi kalpli bir öğretmendi. Kitapları ve yeni şeyler öğrenmeyi çok severdi.'' Sesi öylesine kısıktı ki Jim neredeyse duyamayacaktı. Ama annesi ve babasıyla ilgili tüm o sevgi dolu harika anıları hatırladıkça duyduğu güven arttı ve sesi kuvvetlendi. Jim arada bir devam etmesi için sorular sorarak yanında sessizce oturdu. Sanki Louisa'nın ruhundaki dev bir çıbanı yarmış, tüm zehrin ve acıların akmasını sağlamıştı. Louisa ona güvenmeye başladığını hissetti. Sanki ona her şeyi anlatabilir, Jim de her anlattığını bir şekilde anlayabilirmiş gibi geliyordu. Zaman kavramını yitirmişti. Gizlenme yerinin hemen arkasından hafif bir sürtünme sesi duyulduğunda irkilerek şimdiki zamana döndü. Bakkat bir soru soruyordu. Jim sorusunu yanıtlayınca geldiği gibi sessizce döndü. ''Ne dedi?'' diye sordu Louisa. ''Nöbeti devralmaya gelmiş ama geri gönderdim.'' ''Ne çok konuştum, saat kaç?'' ''Buralarda zamanın pek önemi yoktur. Anlatmaya devam et. Seni dinlemek hoşuma gidiyor.'' Louisa ona annesi ve babasıyla ilgili hatırlayabildiği her şeyi anlattı. Sonra başka konulardan bahsetmeye başladılar. Biriyle böyle özgürce sohbet edebilmek Louisa için müthiş bir zevkti. Jim onun rahatladığını, zırhından biraz olsun sıyrıldığını gördü ve ilginç bir espri anlayışı olduğunu fark ederek neşelendi. Louisa çok komik, öz eleştiriye yatkın, bazen de aşırı gözlemci ve fazlasıyla alaycı olabiliyordu. İngilizcesi mükemmeldi, Jim'in Flemenkçesinden çok daha iyiydi ama aksanı Jim'de o sözleri ilk kez duyuyormuş hissi yaratıyordu. Nadiren yaptığı gramer hataları da konuşmasına ayrı bir büyük atıyordu. Babasının verdiği eğitim sayesinde şaşırtıcı derecede geniş bir bilgi elpazesine sahip olmuş, Jim'i hayran bırakan yerlere seyahat etmişti. İngiltere, atalarının yaşadığı yer ve Jim'in de manevi yuvasıydı ama oraya hiç gitmemişti. Louisa, Jim'in anne ve babasından duyup sadece kitaplarda gördüğü yerleri ayrıntılarıyla tarif ediyordu. Saatler hızla akıp gitti. Jim günün sona erdiğini ancak gölgeler uzadığında fark edebildi. Nöbetini ihmal ettiğini, gözetleme deliğinden son bakışının üzerinden saatler geçmiş olduğunu suçlulukla fark etti. Deliğe doğru eğilip dağın yamacına doğru baktı. Elini omzunda hissedince Louisa şaşkınlıkla irkildi. ''Buradalar.'' Sesi keskin ve telaşlıydı ama Louisa bir an için ne kastettiğini anlayamadı. ''Kaiser ve adamları.'' Nabzı hızlandı ve kolundaki altın rengi incecik tüyler ürperdi. Korkuyla dışarı baktı ve vadi tabanında hafif bir hareket gördü. Bir grup atlı dereyi geçiyordu ama o mesafeden binicilerin kimler olduğunu seçmek çok güçtü. Jim dürbünü kızın kucağından çekip aldı. Güneşin konumuna şöyle bir baktı ve bulundukları yerin gölgede kalmış olduğunu, dolayısıyla ışığı yansıtma riski olmadığını gördü. Hemen ayar yaparak görüntüyü odakladı. Bushman Zia önderliğinde ilerliyorlar. O yaşlı domuzu tanıyorum. Bir Habeş maymunu kadar kurnaz, yaralı bir leopar kadar tehlikelidir. Onunla Bakkat arasında amansız bir rekabet vardır. Bakkat adamın karısını büyü kullanarak öldürdüğüne yemin ediyor. Söylediğine göre Zia bir mambayı büyüyle etkisi altına alarak karısını sokmasını sağlamış. Dürbünün yönünü hafifçe değiştirdi ve gördüklerini anlatmaya başladı. Kaiser Zia'nın hemen arkasında kır atını sürüyor, o da iyi bir at. Aldığı rüşvetler ve Vok'tan tırtıkladıkları sayesinde hatırı sayılır bir serveti oldu. Afrika'daki en iyi haralardan birine sahip. Koca göbeği gibi yumuşak biri olduğu kesinlikle söylenemez. Bakkat'ın beklediğinden tam bir gün önce geldiler. Louisa büzülerek ona sokuldu. Korkunun buz gibi nefesini ensesinde hissediyordu. Kaiser'ın eline düşerse başına neler geleceğini çok iyi biliyordu. Jim dürbünü biraz daha çevirdi. Kaiser'ın arkasında yüzbaşı Herminius Coutts var. Sevgili Meryem Ana, bu adam anasının gözüdür. Coutts hakkında anlatılan bazı hikayeler yüzünün kızarmasına veya bayılmana yol açabilir. Onun arkasındaki de çavuş Oudeman. Kendisi Coutts'un nedimidir ve aynı zevkleri paylaşırlar. İlgi alanlarını altın, kan ve eteklerin altındakiler oluşturur. Jim Courtney, bu şekilde konuşmazsan çok memnun olacağım. Unutma ki ben bir bayanım. O halde neden bahsettiğimi sana açıklamama gerek yok, değil mi kirpicik? Jim sırıtınca Louise ona ters bir bakış fırlattı. Ama genç adam ona aldırış etmeden gruptaki diğer adamları saymaya başladı. Onbaşı Richter ve onbaşı Lerish. Yedek atlarla beraber en geriden geliyorlar. Grubun ardındaki küçük sürüde 10 at saydı. Bu kadar çabuk gelmelerine şaşmamalı. Bu yedek atlarla fazla vakit kaybetmemişlerdir. Sonra dürbünü indirdi. Şimdi ne yapmamız gerektiğini açıklayacağım. Kaiser'ı babamın arabalar ve erzaklarla beklediği Gariep nehrinden uzaklaştırmalıyız. Üzgünüm ama bunun için günlerce hatta belki haftalarca bu şekilde kaçmamız gerekebilir. Çok zor koşullar altında kalacağız. Çadırımız yok. Bir sığınak inşa etmek için vaktimiz olmayacak. Başka bir antilop öldürmediğimiz sürece ki bu biraz zor görünüyor. Çünkü sürüler bu mevsimde düzlüklere inmiş olur. Etimiz bitene kadar çok idareli davranmak zorundayız. Kaiser bizi bu kadar yakından izlerken avlanamayız. Hiç kolay olmayacak. Louisa yüzüne bir gülümseme oturtup neşeli bir sesle konuşarak korkusunu gizlemeye çalıştı. Martı'da geçirdiğim günlerin yanında bu anlattığın koşullar cennet kalır. O korkunç günleri hatırlayınca bileğindeki zincir izini ovdu. Yaraları iyileşiyor, kopan kabukların altında pes pembe taze deri görünüyordu. Bakkat antilop yağı ve yabani otlarla bir çeşit merhem yapmıştı ve merhemin inanılmaz bir etkisi vardı. Bakkat ile ben Kaiser'ı uzaklaştırırken seni Zama ile birlikte Gariep nehrindeki buluşma noktasına göndermeyi düşündüm. Ama fikrimi Bakkat ile tartışınca riskin göze alamayacağımız kadar büyük olduğuna karar verdik. Kaiser'ın Bushman iz sürücüsü bir büyücü. Zama ile onu asla atlatamazsınız. Bakkat tüm numaralarını yapsa bile Zia ayrıldığımız noktada sizin izlerinizi bulup takip edecektir. Ve Kaiser seni, en az beni istediği kadar istiyor, buna eminim. Louisa'nın Kaiser, Coutts ve Oudeman'ın eline geçme ihtimalini düşününce yüz ifadesi sertleşti. Hayır, ayrılmayacağız. Bunu duyunca hissettiği müthiş rahatlık Louisa'yı şaşırttı. Kaiser'ın adamlarının terk edilmiş kulübeyi aramasını izlediler. Adamlar aramayı bitirince tekrar atlarına bindiler ve küçük kafilenin günler önce bırakmış olduğu izi takip ederek dağlarda gözden kayboldular. Yakında geri dönecekler dedicim. Zia'nın avlarının peşinde Kaiser'a geniş bir yay çizdirip tekrar Majuba üzerindeki tepelere getirmesi 3 gün sürmüştü. Jim bu süreyi atlarla katırların otlanıp dinlenmesi için kullandı. Bekledikleri süre içinde Bakkat da eski gücüne kavuştu. Kalçası yine dolgunlaşıp eski sağlıklı görünümüne dönmüştü. 3. gün öğle vaktini biraz geçe eski izleri takip eden Kaiser'ın küçük grubu tekrar göründü. Bakkat onları fark eder etmez Jim küçük kafileyi dağlara doğru geriletti. Takipçilerinin hızında ilerliyordu. Böylece hem onları görüp neler yaptıklarını bilecek, ani bir saldırıda hazırlıksız yakalanmayacak kadar yakın, hem de fark edilmeyecek kadar uzak bir mesafede kalmış oluyorlardı. Zama ile Louisa katırlar ve yüklerle önden ilerliyordu. Zama hayvanları mümkün olduğunca hızlı ilerletiyordu. Otlanıp dinlenmeleri için vakit kazanmalıydılar. Yoksa zayıflarlar ve işe yaramaz hale gelirlerdi. Neyse ki bu durum yedek atları olmasına rağmen Kaiser için de geçerliydi. Bakkat'la Jim daima Kaiser'ın ne yaptığını görecek yakınlıkta kalıyordu. Ne zaman bir sırta tırmansalar diğer tarafa geçmeden önce Kaiser'ın görüş alanlarına girmesini bekliyorlar, ancak ondan sonra yola devam ediyorlardı. Jim yola devam etmeden önce hiçbirinin ayrılmadığından emin olmak için dürbünüyle grubu inceleyip hayvanları ve adamları sayıyordu. Gece çöktüğünde Bakkat gizlice Kaiser'ın kampına sokuluyor, kötü niyetli bir iş üzerinde olup olmadığını kontrol ediyordu. Jim'i yanında götürmüyordu. Ziya çok tehlikeli bir düşmandı ve Jim ne kadar yetenekli olursa olsun karanlıkta onunla boy ölçüşemezdi. Zama ile Louisa çok ileride olduğu için Jim akşam yemeğini yaktığı kamp ateşi önünde tek başına yiyor, sonra izleyen biri olması ihtimaline karşı yanıltma amacıyla ateşi söndürmeyerek gecenin karanlığına karışıyor, sürpriz bir saldırıya karşı arkasını kollayarak diğer ikisini takip ediyordu. Bakkat şafak sökmeden düşman kampından aceleyle ayrılıyor ve Jim'i yakalıyordu. Sonra gün boyunca aynı şekilde ilerlemeyi sürdürüyorlardı. Ziya onların ertesi sabah bıraktıkları izleri inceleyince tüm hareketlerini anladı. Üçüncü gece Kaiser sürpriz bir saldırı emri verdi. Karanlık çökerken kamp kurdular, adamları atları emin bir yere bağladılar, akşam yemeğini yediler ve kimin nöbet tutacağına karar verdiler. Diğerleri battaniyelerine sarılıp uyudu ve ateşin kendi kendine sönmesine izin verdi. Ziya'nın yaptığı incelemeler sonucu Bakkat'ın kendilerini gözlediğini biliyorlardı. Hava iyice kararınca Ziya, Kuts'la Oudeman'ı kamptan sessizce ve gizlice çıkardı. Bakkat'ı atlatıp Jim'e kamp yerinde sürpriz bir baskın yapmak niyetindeydiler. Ama mahmuzlarını çıkarıp ayak seslerini boğmak için çizmelerini bez parçalarını sarmış olmalarına rağmen iki beyaz adam Bakkat'ı atlatamazdı. Karanlıkta attıkları her beceriksiz adımı duymuştu. Ziya ve iki adam Jim'in kamp yerine vardıklarında sönmeye yüz tutmuş kamp ateşinden başka bir şey bulamadılar. İki gece sonra Kuts ile Oudeman kamp alanının oldukça uzağında pusuya yatarak Bakkat'ı beklediler. Ancak Bakkat'ta bir hayvanın hayatta kalma içgüdüleri vardı. Kuts'un kokusunu 20 adım öteden aldı. Beyaz adam teri ve puro kokusunun karışımı hemen dikkatini çekmişti. Tepeden aşağı küçük bir kaya yuvarladı. Çıkan ses üzerine Kuts ile Oudeman da tüfeklerini şaşkınca ateşledi. Kamp alanı bağırışlar ve tüfek sesleriyle çınladı. Tedirgin olan Kaiser ve adamları gecenin kalanında uyumakta zorlandı. Ertesi gün Jim'le Bakkat düşmanın atlarına binip tekrar peşlerine düşmesini izliyordu. Kaiser ne zaman vazgeçip koloniye dönecek acaba diye sordu Jim. Üzengi kayışına tutunarak yanında koşmakta olan Bakkat güldü. Atını çalmamalıydın Soma'ya. Sanırım onu kızdırdın ve bunu bir gurur meselesi haline getirdi. Sonunda ya onu öldürmek zorunda kalacağız ya da yakalanacağız. Ama ondan önce sonuna kadar mücadele edeceğiz. Öldürmek falan yok seni kana susamış küçük şeytan. Bir Vok mahkumunu kaçırmak ve at hırsızlığı yeterince kötü zaten. Vali Van de Witten bile bir albayın öldürülmesine seyirci kalamaz. Aileme yüklenecektir. Babam, Jim sözüne devam edemedi. Sonuçlar düşünmek için bile fazlasıyla korkunçtu. Kaiser aptal değil diye devam etti Bakkat. Babanla buluşmayı planladığımızı biliyor. Nerede buluşacağımızı bilmiyorsa tek yapması gereken bizi takip etmek. Onu öldürmeyeceksen Ziya'nın peşimizi bırakması için kulu kulunun yardımına ihtiyacın olacak. Tek başıma ilerleseydim bile Ziya'yı atlatabileceğimden %100 emin olamazdım. Oysa biz daha önce vahşi topraklara hiç ayak basmamış bir kızla 2 at, 6 yüklü katır ve 3 erkeğiz. Ziya'nın gözleri, burnu ve büyüsü karşısında hiç şansımız yok. Bir başka sırta ulaşınca ateş topunu dinlendirmek ve takipçilerini gözlemek için durdular. Neredeyiz Bakkat? Jim üzengilere basıp ayağa kalkarak çevrelerini saran büyüleyici dağ ve vadi silsilesine baktı. Sıradan insanlar akıllarını ve yağ yollarını kaybetmedikleri sürece buralara gelmedikleri için bu bölgenin bir ismi yok. Peki deniz ve koloni ne tarafta kalıyor? Dağların oluşturduğu labirentte yön duygusunu kaybetmişti. Bakkat hiç tereddüt etmeden bir yönü gösterince Jim gözlerini kısarak o tarafa baktı. Bakkat'ın bu konudaki yanılmazlığına güvenirdi. Ne kadar uzakta? Bir kartalın sırtında yol alırsan pek uzak sayılmaz diyerek omuz silkti bakkat. Yolu biliyorsan ve hızlı ilerlesen 8 günde varırsın. Kaiser'ın yiyecekleri tükenmek üzeredir. Biz bile son et heybesine geldik. 10 kilo kadar da mısır ekmeğimiz var. Seni takip etmekten vazgeçip babanla buluşmana göz yummaktansa yedek atlarını yer diye öngördü bakkat. O öğleden sonra ilerleyen saatlerde güvenli bir mesafeden çavuş Oğdeman'ın yedek at sürüsünden bir hayvanı seçip Kaiser'ın kamp kurduğu alanın yakınındaki dar bir vadiye götürmesini izlediler. Oğdeman hayvanın başını tutarken Richter ve Lurish bir kayanın üzerinde bıçaklarını biliyorlardı. Kutz piştovunun çakmak taşını ve barutunu kontrol etti, sonra atın yanına gitti ve namluyu alnına dayayıp ateş etti. Hayvan oracıkta ölmüştü. Anında yere devrildi ve bacakları kasılarak titredi. Akşam yemeğinde at bifteği var diye mırıldandı Jim ve Kaiser'ın da en az bir haftalık yiyeceği oldu. Dürbününü indirdi. Bakkat, bu şekilde uzun süre devam edemeyiz. Babam Gariyep'te sonsuza dek bekleyemez. Kaç atları kaldı diye sordu bakkat, burnunu düşünceli bir edayla karıştırıp çıkardığı şeyi inceleyerek. Jim dürbünü tekrar kaldırdı ve uzaktaki sürüye odakladı. 16, 17, 18, Kaiser'ın kıratı da dahil olmak üzere 18 atları var. Bakkat'ın masum yüzüne araştıran gözlerle baktı. Atlar mı? Evet, tabii ya diye bağırdı sonra heyecanla. Bakkat'ın yüzündeki masum ifade yerini neşe dolu bir sırıtışa bıraktı. Evet, onlara saldırmamızın tek yolu atlar.
16. ayrımın sonu. Sayfa 159.